Ayrım 15. 53. Kırılan kalbin acısının ve küskünlüğün kimseye yararı yok. Gecenin sonuna kadar ağzımı bıçak açmadı. O sırada yaşadığım şeye başka pek çok dilde de kalp kırıklığı denildiği için burada sergilediğim porselenden kırık kalbin müzemize gelen herkese acımı iyi anlatacağını düşünüyorum. Geçen yaz olduğu gibi artık aşk acımı bir telaş, bir umutsuzluk, bir öfke şeklinde yaşamıyordum. Artık acı kanımda daha ağır bir kıvamda akıyordu. Çünkü Füsun'u her gün ya da iki günde bir görüyor olmam ızdırabımın gücünü azaltmıştı ve bu yeni acıyla yaşayabilmek için yeni alışkanlıklar edinmiş. Bu alışkanlıklar da bütün yaz boyunca ruhuma yerleşerek beni başka bir insana çevirmişti. Günlerimin çoğunu acıyla savaşarak değil, acıyı bastırarak, üstünü örterek ya da başka bir şey hiç yokmuş gibi yaparak geçiriyordum. Aşk acım biraz hafiflerken yerini bir başka şey, aşağılanma acısı almıştı. Füsun da bu acıyı çekmeyeyim diye dikkat ediyor, benim gururumu kıracak tehlikeli konulardan, durumlardan uzak duruyor sanıyordum. Ama onun son kaba sözlerinden sonra hiçbir şey olmamış gibi yapamayacağımı artık anlamıştım. Aklımda durmadan tekrarlanan o sözleri, parantez aç, hakikaten parayı vereceksin de biz yorulduk artık, parantezi kapa. Füsun hiç söylememiş, parantez aç, sanki sağırmışım gibi, parantezi kapa, gibi yapmayı önce başarmıştım. Ama mırıldandığım sözler, parantez aç, sahi mi, parantezi kapa, bu lafı işitmiş olduğumu da kanıtlamıştı. Bu yüzden üzerime alınacak hiçbir şey yokmuş gibi de davranamazdım. Zaten keyfimin kaçtığı, demek ki aşağılandığımın farkında olduğum, asılan suratımdan hemen anlaşılabilirdi. Aşağılayıcı cümleler kafamda tekrarlanırken, hiçbir şey olmamış gibi elimde gazoz şişesi döndüm sandalyeme oturdum. Acıdan zorlukla hareket ediyordum. Şimdi aşağılayıcı sözleri fark etmek değil, onların aşağılayıcı olduğunu fark ettiğimi, buna üzüldüğümü Füsun'un fark etmesi daha aşağılayıcı olmuştu. Hiçbir şey olmamış gibi yapabilmek için sıradan şeyler düşünmeye bütün gücümle kendimi zorladım. Tıpkı çocukluğumda ve ilk gençliğimde sıkıntıdan patlayarak metafizik düşüncelere kapıldığım zamanlarda olduğu gibi kendime şu soruyu sorduğumu hatırlıyorum. Ne düşünüyorum şimdi ben? Ne düşündüğümü düşünüyorum? Bu kelimeleri kafamda uzun uzun tekrarladıktan sonra kararlı bir şekilde Füsun'a döndüm. Boşları geri istiyorlarmış dedim ve elindeki boş gazoz şişesini alıp kalkıp götürdüm. Öbür elimde kendi şişem vardı. İçindeki gazoz bitmemişti. Kimse bakmıyordu. Benim şişemdeki gazozu Füsun'un boş şişesine doldurdum. Kendi boş şişemi gazoz satan çocuklara geri verdim. Elimde burada sergilediğim Füsun'un şişesi, geri dönüp oturdum. Füsun kocasıyla konuşuyordu, fark etmemişlerdi. Ben de sonuna kadar perdedeki filmi hiç fark etmedim. Çünkü az önce Füsun'un dudaklarına değen şişe, şimdi benim titreyen ellerimdeydi. Başka bir şey düşünmek istemiyor, kendi dünyama, kendi eşyalarıma dönmek istiyordum. Bu şişe yıllarca merhamet apartmanındaki yatağın başucunda dikkatle korunmuştur. Şişenin biçimine dikkat eden müze gezerler, bunun hikayemizin başladığı günlerde piyasaya sürülen Meltem gazoz şişesi olduğunu hatırlayacaklardır. Ama içindeki zaimin tadıyla övündüğü Meltem gazozu değildi. Artık Türkiye'nin yarısında dağıtılan bu ilk büyük milli gazoz markamızın kötü taklitleri çıkmıştı. Yer altındaki bu küçük ve yerel korsan gazoz üreticileri boş Meltem şişesini bakkallardan topluyor, kendi imalathanelerinde ürettikleri ucuz boyalı gazozla doldurup piyasaya sürüyorlardı. Dönüş yolunda arabada şişeyi arada bir dudaklarıma değdirdiğimi gören ve Füsun ile aramdaki tatsızlıktan habersiz olan damat Feridun Bey, ''Abi çok iyi değil mi bu Meltem gazozu?'' dedi. Ona gazozun hakiki olmadığını anlattım. Hemen durumu anladı. Bakırköy'ün arkalarında gizli bir dolum evi var. Boş aygaz tüplerini ucuz gazla dolduruyorlar. Biz de aldık bir kere. Kemal abi inanın hakikisinden daha iyi yanıyor. Dikkatle şişeyi dudaklarıma değdirdim. Bunun da daha iyi bir tadı var dedim. Arada solgun sokak lambalarının aydınlattığı parke taşı kaplı sessiz arka sokaklarda sallana sallana ilerlerken ön camda ağaçların ve yaprakların gölgeleri rüyalardaki gibi ağır ağır kıpırdanıyordu. Ön koltukta şoför Çetin'in yanında oturuyor, kırılan kalbimin acısının içime işlediğini artık fark ediyor, arkaya dönüp bakmıyordum hiç. Her zamanki gibi filmlerden konuşmaya başladık. Dönüş yolunda bu sohbetlere çok az katılan Çetin Efendi, belki de sessizlikten hoşlanmadığı için konuyu açtı ve filmin bazı yerlerinin hiç inandırıcı olmadığını söyledi. Bir İstanbul şoförü hiçbir zaman bu filmdeki gibi patron hanımefendiyi kibarca da olsa azarlamazdı. Ama o şoför değil, ünlü aktör Ayhan Işık dedi damat Feridun. Tamam efendim dedi Çetin. Ben de bu yüzden çok beğendim. Çünkü öğretici bir yanı da vardı. Ben bu yaz bu filmleri eğlendirdiği gibi hayat dersi verdiği için de çok sevdim. Füsun da ben de susuyorduk. Acımı daha da artıran şey Çetin Efendi'nin bu yaz deyişiydi. Güzelim yaz gecelerinin bittiğini, Füsun ile artık bahçe sinemalarında film seyretmeyeceğimizi, yıldızların altında onunla yan yana oturmanın verdiği mutluluğun artık sona erdiğini hatırlatıyordu bu söz. Acımı Füsun'a göstermemek için gelişi güzel konuşmak istiyordum. Ama ağzımı bıçak açmıyor ve çok uzun sürecek bir küskünlüğün içine girdiğimi hissediyordum. Artık Füsun'u görmek istemiyordum. Benimle kocasının çekeceği filmi destekleyeceğim diye, yani para için arkadaşlık eden birisini görmek içimden de hiç gelmiyordu zaten. Üstelik beni para için gördüğünü artık benden saklamaya bile çalışmıyordu. Böyle biri benim için artık çekici de olmadığı için ondan kolaylıkla kopacağımı hissediyordum. O gece arabayla onları evlerine bıraktıktan sonra bir sonraki gece sineması için randevulaşmaya hiç uğraşmadım. 3 gün boyunca ben de onları hiç aramadım. Bu sırada önce aklımın bir yanıyla daha sonra gittikçe artan bir şekilde başka türlü bir küskünlük de göstermeye başlamıştım. Diplomatik küskünlük dediğim bu küskünlüğüm kalp kırıklığımın acısından çok bir mecburiyete dayanıyordu. Bize kötü davranan kişiye aynı şeyi bir daha yapmasın diye bizim de bir ceza vermemiz ve gururumuzu korumamız gerekir. Füsun'a verdiğim ceza kocasının filmine para vermemek ve onun da böylece film yıldızı olma hayallerini suya düşürmekti elbette. Film çekilmezse ne olur bir düşünsün diyordum kendi kendime. Böylece küskünlüğümü başta içten bir şekilde yaşarken ikinci günden itibaren cezanı Füsun'un canını nasıl yaktığını ayrıntılarıyla hayal etmeye başladım. Ama beni görememelerinin onlar için sonucunun maddi olduğunu çok iyi hayal etmeme rağmen film yapılamayacağı için değil, Füsun'un beni göremeyeceği için üzüldüğünü hayal ediyordum. Belki bu bir yanılsama değildi, doğruydu. Füsun'un pişman olduğunu hayal etmenin zevki, ikinci günden başlayarak gerçek küskünlüğümün önüne geçmeye başladı. İkinci günün akşamı annemle Suadiye'deki evde sessizce yemek yerken Füsun'u artık özlediğimi, İçten küskünlüğümün çoktan sona erdiğini hissetmiş, küskünlüğümü ancak bunun Füsun'u üzeceğini, ona ceza olacağını düşünerek sürdürebileceğimi anlamıştım. Annemle yemek yerken kendimi Füsun'un yerine koymaya çalışınca onun namına çok gerçekçi ve acımasız bir mantık yürütmeye başlıyordum. Ben onun gibi genç ve güzel bir kadın olsaydım, kocamın çekeceği bir filmde oynayıp tam yıldız olacakken aptalca bir sözle zengin prodüktörün kalbini kırıp yıldız olma hayallerini kaybetmenin bana ne büyük pişmanlık acıları vereceğini çıkarmaya çalışıyordum. Ama annemin soruları, parantez aç, etini niye bitirmeden bıraktın, akşam çıkacak mısın, yazın keyfi kaçtı, istersen ay sonunu beklemeden yarın dönelim Nişantaşı'na, bu kaçıncı kadeh oldu, parantezi kapa, kendimi Füsun'un yerine koymama engeldi. Füsun'un ne düşündüğünü içkili kafayla çıkarmaya çalışırken bir başka şeyi keşfettim. Aslında o çirkin sözü, parantez aç, hakikaten parayı vereceksin de, parantezi kapa. İşittiğim andan beri küskünlüğüm intikam almaya yönelik diplomatik bir küskünlüktü. Bana yaptıkları için Füsun'dan intikam almak istiyordum. Ama bu istekten korktuğum, utandığım için artık onu görmek istemediğime kendimi inandırmıştım. Bu bahane daha şerefliydi ve bana intikam alırken kendimi temize çıkarma fırsatı veriyordu. İçten küskünlüğüm aslında içten ve hakiki değildi. İntikam alma isteğime masum bir derinlik vermek için kalp kırıklığını abartıyordum. Bunu anlayınca Füsun'u affedip görmeye karar verdim. Onu görmeye karar verince de her şeyi daha olumlu düşünmeye başladım. Ama onlara yeniden gitmem için çok düşünüp kendimi kandırmam gerekti. Akşam yemeğinden sonra 10 yıl önce gençlik yıllarımda arkadaşlarımla yukarı aşağı piyasa yaptığımız Bağdat Caddesi'ne çıktım ve geniş caddenin kaldırımlarında yürürken verdiğim cezadan vazgeçersem bunun Füsun için ne anlama geleceğini tam olarak kavramak için bütün gücümle kendimi Füsun'un yerine koymaya çalıştım. Az sonra kafamda bir şimşek çaktı. Onun gibi akıllı, güzel, ne istediğini bilen genç bir kadın, kocasına destek olacak bir başka film yapımcısını biraz uğraşsa hemen bulabilirdi. İçimden yakıcı bir kıskançlık ve pişmanlık acısı geçti. Ertesi gün öğleden sonra Çetin'i Beşiktaş'a Bahçe Sinemalarında ne olduğunu öğrenmeye yolladım ve görmemiz gereken önemli bir film olduğuna karar verince onlara telefon ettim. Satsattaki odamda kulağıma dayadığım telefon ahizesinden Füsunların evinde telefonun çalmakta olduğunu işitince kalbim hızlandı ve kim açarsa açsın doğal bir şekilde konuşamayacağımı anladım. Bu yapaylık, hala ruhumun bir yerinde saklamaya devam ettiğim içe dönük küskünlüğüm ile Füsun özür dilemedikçe mecbur olduğumu hissettiğim diplomatik küskünlüğüm arasında sıkıştığım için çıkmıştı ortaya. Böylece son yaz akşamlarını Bahçe Sinemalarında Füsun ve kocasıyla çok da eğlenemeden, fazla konuşmadan, küskünlük taklidi yaparak geçirdik. Benim asık suratım tabii Füsun'a da bulaşmıştı. İçimden gelmediği zamanlarda bile küskünlük taklidi yapmaya beni mecbur bıraktığı için Füsun'a kızar, bu sefer içten bir şekilde küskün dururdum. Bir süre sonra Füsun'un yanında kendiliğimden benimsediğim bu ikinci kişiliğim giderek asıl kişiliğim haline almaya başladı. Hayatın insanlığın çoğunluğu için içtenlikle yaşanması gereken bir mutluluk değil, baskılar ve cezalarla ve inanılması gereken yalanlarla yapılmış dar bir alanda sürekli bir rol yapma hali olduğunu ilk bu sıralarda sezmeye başlamış olmalıyım. Oysa gittiğimiz bütün Türk filmleri bu yalan dünyadan çıkışın hakikilik ile mümkün olduğunu ima ediyordu. Ama tenhalaşan bahçelerde seyrettiğimiz filmlere artık inanamıyor, kendimi o duygusal aleme veremiyordum. Beşiktaş'taki Yıldız Sineması yaz sonunda o kadar boştu ki Füsun'un yanına sokularak oturmak tuhaf gözükeceği için arada boş bir sandalye bıraktım ve numaradan yaptığım küskünlük serin rüzgarla birlikte içimi üşüten buz gibi bir pişmanlığa dönüştü. 4 gün sonra gittiğimiz Feriköy'deki kulüp sinemasının film yerine belediyenin yoksul çocuklar için düzenlediği cambazlı, hokkabazlı, dansözlü bir sünnet düğünü olduğunu, yataklara yatmış sünnet kıyafetli, asık suratlı çocukları ve başörtülü teyzeleri görünce sevinerek anladık. Ama sevincimizi hisseden fırça bıyıklı tonton belediye başkanının davetine sırf Füsun ile ben küskünlük taklidinden çıkamadığımız için gitmedik. Benim küskünlüğüme onun da küskünlük taklidiyle cevap vermesi ama bunu kocasının fark edemeyeceği bir ölçüyle yapması da çileden çıkarıyordu beni. 6 gün onları aramamayı başardım. Füsun değilse bile kocasının bir kere olsun telefon etmemesine de içerliyordum. Film de yapılmayacaksa hangi bahaneyle arayacaktım onları? Artık onları görmek istiyorsam ona ve kocasına para vermem gerektiğini bu dayanılmaz gerçeği görüyor kabul ediyordum. Son olarak Ekim başında Pangaltı'daki Majestik Bahçe Sineması'na gittik. Hava sıcaktı, sinemada tenha değildi. Yazın belki de bu son akşamının güzel geçeceği, küskünlüğümüzün sona ereceği umudu vardı içimde. Ama sandalyelerimize oturmadan önce bir şey oldu. Bir çocukluk arkadaşımın annesiyle Cemile Hanım'la karşılaştım. Aynı zamanda annemin bezik arkadaşıydı. Yaşlanırken sanki yoksullaşmıştı. Fakirleştikleri için utanç ve suçluluk duyan eski zenginler gibi "Senin burada ne işin var?" diyen bakışlarla baktık birbirimize. "Mükerrem Hanımların evini merak ettim de geldim," dedi Cemile Hanım bir itiraf havasıyla. Pek bir şey anlamadım. Sinema bahçesinin içlerine baktığı aşağıdaki eski konakların birinde Mükerrem Hanım diye ilginç birinin yaşadığını düşündüm. Bu evin içini birlikte seyretmek için Cemile Hanım'ın yanına oturdum. Füsun ile kocası 6-7 sıra önümüze geçip oturdular. Film başlayınca Mükerrem Hanımların evinin filmdeki ev olduğunu anladım. Erenköy'deki Paşazade bir ailenin ünlü köşküydü burası. Çocukluğumda önünden bisikletle geçerdim. Yoksul düştükleri için eski ahşap yapının sahipleri, annemin de tanıdığı başka eski paşazadelerin yaptığı gibi evlerini Yeşilçam filmlerine set olarak kiraya veriyorlardı. Cemile Hanım'ın niyeti, Aşktan da Acı adlı filmi izleyip ağlamak değil, filmde kötü ruhlu, sonradan görme zenginlerin evi rolünü üstlenmiş eski paşa konağının ahşap kakmalı odalarını görmekti. Artık Cemile Hanım'ın yanından kalkıp gidip Füsun'un yanına oturmalıydım. Ama bunu yapamıyordum. Tuhaf bir utanç içindeydim. Sinemada annesiyle babasıyla değil, onlardan ayrı bir köşede oturmak isteyen bir delikanlı gibi utancımın nedenini de bilmek istemiyordum hiç. Nedenini yıllar sonra bile bilmek istemediğim bu utanç, küskünlüğümle iç içe geçmişti. Film bittikten sonra Cemile Hanım'ın dikkatle bir bakış attığı Füsun ile kocasına sokuldum. Füsun her zamankinden daha da çok surat asıyordu. Benim de küskünlük taklidinden başka yapacak hiçbir şeyim yoktu artık. Dönüş yolunda arabadaki dayanılmaz sessizlikte kendimi mecbur hissettiğim bu küskün rolünden çıkabilmek için saçma bir şaka yapmayı, delice bir kahkaha atmayı, sarhoş olmayı hayal ettim ama hiçbirini yapmadım. 5 gün aramadım onları. Füsun'un çok pişman olduğunu, bana yalvarmak üzere olduğunu zevkle uzun uzun hayal ederek kendimi tuttum. Hayalimde Füsun'un pişmanlık sözlerine, yalvarmalarına, her şeyin onun kabahati olduğunu söyleyerek cevap veriyordum. Ve tek tek saydığım bu kabahatlerin hepsine öyle bir içtenlikle inanıyordum ki, sık sık haksızlığa uğramış birinin öfkesine kapılıyordum. Onu görmeden geçen günler bana gittikçe daha zor geliyordu. Geçen 1,5 yıl boyunca dayanmak zorunda kaldığım derin ve yakıcı ızdırabın karanlık rengini, koyu kıvamını yavaş yavaş yeniden ruhumda hissetmeye başlamıştım. Yanlış bir şey yapıp yeniden Füsun'u hiç görememe cezasına çarptırılma ihtimali çok korkutucuydu. Sırf bu yüzden küskünlüğümü Füsun'dan saklamalıydım. Bu da küskünlüğümü yalnızca beni hırpalayan, içe dönük bir şeye, kendi kendime verdiğim bir cezaya çeviriyordu. Küskünlüğümün ve kırık kalbimin kimseye faydası yoktu. Böyle böyle düşünerek Nişantaşı'nda düşen sonbahar yapraklarının altından tek başıma yürüdüğüm bir gece, benim için en mutlu ve bu yüzden en umut veren çözümün Füsun'u haftada 3-4 kere parantez aç, en azından 2 kere parantezi kapa, görmek olduğunu anladım. İçimdeki kara sevdanın yakıcı ızdırabını çok fazla alevlendirmeden sıradan günlük hayatıma ancak böyle dönebilirdim. İster onun bana verdiği bir ceza sonucu olsun, ister benim ona küskünlük sonucu vermeye çalıştığım bir ceza yüzünden Füsun'u görememe acısının bir süre sonra hayatımı dayanılmayacak kadar zorlaştıracağını artık biliyordum. Geçen yıl yaşadıklarımı bir daha asla yaşamak istemiyorsam, zaten Füsun'a Ceyda ile yolladığım mektupta söz vermiş olduğum babamın inci küpelerini de ona götürmeliydim. Ertesi gün öğle yemeğine Beyoğlu'na çıktığımda inci küpeler babamın verdiği kutuda cebimdeydiler. 12 Ekim 1976 Salı İstanbul'da yazdan kalma güneşli, tatlı, pırıl pırıl bir gündü. Rengarenk vitrinler ışık içindeydi. Öğle yemeğimi Hacı Salih'te yerken kendime karşı dürüsttüm. Buraya aklıma eserse hemen Çukurcuma'ya inip Nesibe halayla yarım saat görüşebileyim diye geldiğimi kendimden saklamıyordum. Oturduğum lokanta masasından Çukurcuma 6-7 dakikalık bir yürüyüş uzaklığındaydı. Geçerken göz atmıştım. Sarayda saat 13.45'te yeni bir seans vardı. Sinemaya girip oturursam içerisinde küf ve nem kokan serin karanlığında her şeyi unutur, en azından bir süre bambaşka bir aleme gidebilir, rahatlardım. Ama saat 13.40'da hesabı ödeyip kalkmış, Çukurcuma yokuşuna iniyordum. Midemde öğle yemeği, ensemde güneş, aklımda aşk, ruhumda telaş ve kalbimde de bir sızı vardı. Kapıyı aşağıya inip Nesibe hala açtı. Hayır, yukarı çıkmayayım Nesibe hala dedim. Cebimden inci küpelerin kutusunu çıkardım. Bu Füsun'un, babamdan ona bir hediye. Geçerken bırakayım dedim. Hemen bir kahve yapayım sana Kemal. Füsun gelmeden anlatacaklarım var. Bunu öyle esrarlı bir havada söylemiştik ki nazlanmadan hemen peşinden yukarı çıktım. Ev ışıl ışıldı. Kanarya limon da güneş ışığında Memnun Mesut kafesinde tıkırdıyordu. Nesibe halanın terzi eşyaları, makasları, kumaş kesikleriyle bütün salona yayıldığını gördüm. Bu ara evlere dikişe hiç gitmiyorum ama çok ısrar ettiler. Bir gece elbisesi yetiştiriyoruz. Füsun da bana yardım ediyor. Birazdan gelir. Kahvemi verirken de hemen konuya girdi. Lüzumsuz küskünlükler kalp kırıklıkları oluyormuş, anlıyorum dedi. Kemal Bey çok acı çekti. Kalbi de çok kırıldı kızımın. Onun huysuzluklarına sabredecek, gönlünü alacaksınız. Tabii tabii dedim çok bilmiş bir havayla. Siz bunun nasıl yapılacağını benden daha iyi bilirsiniz. Onun gönlünü alın. İstediğini yapın da girdiği bu yanlış yoldan bir an önce çıksın. Füsun'un girdiği yanlış yolun ne olduğunu sorar bir bakış attım. Kaşlarımı kaldırdım. Sizin nişanınızdan önce nişan günü, hele nişandan sonra aylarca çok çekti, çok ağladı dedi. Yiyip içmekten, yürümekten, her şeyden kesildi. Bu çocuk da her gün gelip onu teselli ediyordu. Feridun mu? Evet ama merak etme, seni bilmiyor. Kızının acıdan, üzüntüden ne yaptığını bilemediğini, Füsun'u evlendirme fikrini Tarık Bey'in ortaya attığını, bu çocukla en sonunda Füsun'un evlenmeyi kabul ettiğini söyledi. Feridun Füsun'u ta 14 yaşından beri tanırdı. O zamanlar ona çok aşıktı ama Füsun ona hiç yüz vermemiş, hatta ilgisizliğiyle yıllarca eziyet de etmişti. Şimdi Feridun Füsun'a o kadar aşık değildi. Parantez aç, bu senin için iyi haber der gibi kaşlarını hafifçe kaldırıp gülümsedi. Parantezi kapa. Feridun akşamları evde de durmuyordu. Aklı fikri sinemada filmci arkadaşlarındaydı. Kadırga'daki öğrenci yurdunu sanki Füsun'la evlenmek için değil, Beyoğlu'ndaki filmci kahvelerine yakın olmak için bırakmıştı. Tabii şimdi tıpkı görücü usulü evlenen sağlıklı gençler gibi ikisinin kanı birbirine kaynamıştı. Ama ben bunları çok ciddiye almamalıydım. Başına gelenlerden sonra Füsun'un hemen evlenmesinin iyi olacağını düşünmüşlerdi ve pişman da değillerdi. Burada başına gelenler ile kastedilenin Füsun'un bana duyduğu aşktan, üniversite sınavının kötü geçmesinden çok evlenmeden önce benimle yatması olduğunu, bakışlarıyla bana şüpheye yer bırakmayacak şekilde ve biraz da cezalandırma zevkiyle hissettirdi. Füsun birisiyle evlenirse bu lekeden kurtulacaktı ve ben de bu durumdan tabii sorumluydum. Feridun'un bir işe yaramadığını, Füsun'a iyi bir hayat veremeyeceğini o da hepimiz de biliyoruz. Ama Füsun'un kocası o dedi Nesibe Hala. Karısını film yıldızı yapmak istiyor. Dürüst, iyi niyetli çocuk. Kızımı seviyorsanız onlara destek olursunuz. Füsun'u onu lekeli diye küçümseyecek yaşlı bir zengin adam yerine Feridun'la evlendirmek daha iyi diye düşündük. Onu filmciler arasına sokacak. Sen de koru onu Kemal. Tabii Nesibe Hala. Aile sırlarını bana anlattığını öğrenirse Füsun'un ikimize de çok büyük cezalar, parantez aç, belli belirsiz gülümsedi, parantezi kapa, vereceğini söyledi. Sibel Hanım ile nişanı bozmandan, onun için o kadar üzülmenden Füsun tabii çok etkilendi Kemal. Bu filmci çocuk altın kalpli ama onun ne beceriksiz olduğunu Füsun yakında anlar bırakır onu. Tabii sen de hep yanında olursan, ona güven verirsen... İstediğim, verdiğim zararı, kırdığım kalbi tamir etmektir Nesibe Hala. Lütfen Füsun'un sevgisini yeniden kazanmam için bana yardım edin dedim ve babamın küpe kutusunu çıkarıp verdim. Bu Füsun'un dedim. Teşekkür ederim deyip kutuyu aldı. Nesibe Hala, bir de buraya ilk akşam geldiğimde ona küpesinin tekini geri getirmiştim ama eline geçmemiş. Sizin haberiniz var mı? Hiç haberim yok. Hediyesini de ona sen ver istiyorsan. Yok yok, zaten o küpe hediye değil, onundu. Hangi küpe dedi Nesibe Hala. Bir kararsızlık geçirdiğimi görünce keşke bir çift küpeyle hallolsa her şey dedi. Füsun'un hastalığında Feridun da bize geldi. Üzüntüden yürüyecek mecali bile kalmayan kızımın koluna girip onu Beyoğlu'na sinemaya bile götürdü. Her akşam filmci arkadaşlarına kahvelere gitmeden önce bizimle oturup yemek yedi. Televizyon seyretti. Füsun ile ilgilendi. Ben çok daha fazlasını yapabilirim bütün bunları Nesibe Hala. İnşallah Kemal Bey, akşamları bekliyoruz. Annene de selam söyle ama üzme onu. Kapıya bir bakış atıp Füsun'a yakalanmadan gitmem gerektiğini ima edince hemen huzurla evden çıktım ve Çukurcuma yokuşundan Beyoğlu'na yürürken küskünlüğümün tamamen bittiğini mutlulukla anladım. 54. Zaman. Tam 7 yıl 10 ay Çukurcuma'ya Füsun'u görmeye akşam yemeğine gittim. İlk gidişim Nesibe Hala'nın akşamları bekliyoruz demesinden 11 gün sonra 23 Ekim 1976 Cumartesi olduğuna ve Çukurcuma'daki son akşam yemeğimizi Füsun, ben ve Nesibe Hala 26 Ağustos 1984 Pazar günü yediğimize göre aradan 2864 gün geçmiş. Hikayesini anlatacağım bu 409 haftada notlarıma göre onlara 1593 kere akşam yemeğine gitmişim. Ortalama haftada 4 kere demektir bu. Ama haftada 4 gün hiç şaşmadan Çukurcuma'ya akşam yemeğine gittiğimde sanılmasın. Bazı dönemlerde haftanın her günü onları görürdüm. Bazı dönemlerde ise bir küskünlüğe, alınganlığa kapılır ya da Füsun'u unutabileceğimi sanır, onlara çok daha seyrek giderdim. Ama Füsun'suz geçirdiğim, parantez aç, Füsun'u görmeden demek istiyorum, parantezi kapa, hiçbir zaman parçası 10 günü aşmadığı, 10 günden sonra acım 1975 sonbaharındaki dayanılmaz ağır ızdırap düzeyine çıktığı için bu 7 küsur yılda Füsunları, parantez aç, soyadlarıyla keskinler diye anmak isterim onları, parantezi kapa, düzenli olarak gördüğüm söylenebilir. Onlar da beni düzenli olarak yemeğe beklerler, geleceğim geceyi de hep doğru tahmin ederlerdi. Kısa sürede onlar benim akşam yemeği vakti yaptığım ziyaretlere, ben de onların beni bekliyor olmalarına iyi kötü alışmıştık. Keskinler beni akşam yemeğine çağırmazlardı. Çünkü masada benim yerim sürekli olarak hazır tutulurdu. Bu da beni her akşam onları görüp görmemek konusunda uzun iç hesaplaşmalara sürüklerdi. Onlara gene gidersem acaba fazla mı rahatsız ediyor olacağım diye bazen düşünür, gitmezsem de Füsun'u o akşam görmekten mahrum kalma acısından başka bir de nezaketsizlik etmiş olacağım ya da yokluğum olumsuz bir şekilde yorumlanacak diye dertlenirdim. Çukurcuma'daki eve ilk ziyaretlerim bu dertlenmelerle eve alışma, Füsun ile göz göze gelme, evin içindeki havaya uyum sağlama gayretleriyle geçti. Bakışlarımla işte geldim buradayım demek isterdim Füsun'a. İlk ziyaretimdeki hakim duygu buydu. İlk birkaç dakika en sonunda kafamdaki huzursuzlukları, utancı yenip geldiğim için kendi kendimi tebrik ederdim. Füsun'un yanında olmak beni bu kadar mutlu ediyorsa kendi kendime niye bu kadar dert çıkarıyordum? İşte Füsun da her şey olağanmış, benim gelmemden çok memnunmuş gibi tatlı tatlı gülümseyerek bakıyordu. İlk ziyaretlerde ne yazık ki çok az baş başa kaldık. Gene de her seferinde bir fırsatını bulup seni çok özledim, seni çok özlemişim gibi bir şeyleri fısıldayarak söyler, Füsun da bu sözümden hoşlandığını gösterecek şekilde gözleriyle karşılık verirdi. Bundan ileri bir yakınlık kuracak ortam yoktu. 8 yıl Füsunlara, parantez aç, keskinlere diyemiyorum bir türlü, parantezi kapa, akşam ziyaretine gitmemi hayret eden, bu büyük zaman parçasından binlerce günden rahatlıkla söz etmeme şaşan okurlar için zamanın ne kadar yanıltıcı bir şey olduğunu biraz anlatabilmek, bir kendi zamanımız, bir de herkesle paylaştığımız resmi zaman olduğunu gösterebilmek isterim. Bu, hem Füsunların kapısını 8 yıl Füsun'un aşkı için aşındırmış olduğum için bana tuhaf, takıntılı, korkulacak bir kişi gibi bakan okurların saygısını kazanmam için önemli, hem de Füsunların evindeki hayatı anlamak için. Alman yapımı, zarif ahşap kutulu, sarkaçlı, cam kapaklı, gonglu büyük duvar saatinden başlayayım. Füsunların evinde kapının hemen yanında asılı duran bu saatin görevi zamanı ölçmek değil, evin ve hayatın sürekliliğini bütün aileye hissettirmek ve dışarıdaki resmi dünyayı hatırlatmaktı. Zamanı gösterme görevini son yıllarda televizyon, radyodan da çok daha eğlenceli bir şekilde yaptığı için saat tıpkı şehirdeki yüz binlerce diğer duvar saati gibi önemini kaybediyordu. Bu saatten daha gösterişli, kurgulu, ağırlıklı ve sarkaçlı büyük duvar saatleri İstanbul'da önce 19. yüzyılın sonunda batılılaşmış paşaların ve zengin gayrimüslimlerin konaklarında moda olmuş, 20. yüzyılın başında ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında batılılaşma gayreti ve özentisiyle şehrin orta sınıf evlerine hızla yayılmıştı. Çocukluğumda bizim evde ve başka pek çok tanıdığın evinde benzeri ya da daha ağır ahşap işlemeli bir duvar saati ya giriş kapısının açıldığı sofanın, holün ya da koridorun duvarlarında asılı dururdu. Ama çok az bakılırdı artık onlara. Unutulmak üzereydiler. 1950'lerde artık herkesin, çocukların bile bir kol saati ve evlerde sürekli açık birer radyo vardı çünkü. Televizyon ekranları evlerin iç seslerini ve yeme içme oturma alışkanlıklarını değiştirene kadar, yani hikayemizin başladığı 1970'lerin ortalarında artık çok az bakılmalarına rağmen bu duvar saatleri evlerde alışkanlıktan tıkırdamaya devam ediyordu. Bizim evdeki saatin tıkırtısı ve saat başlarını ve buçukları gösteren gongu yatak odalarından ve salondan hiç duyulmadığı için kimseyi rahatsız etmezdi. Bu yüzden saati durdurmak yıllarca kimsenin aklına gelmedi ve yıllarca bir sandalyeye çıkıp kurularak çalıştırıldı. Füsun'un aşkıyla çok içtiğim bazı geceler mutsuzluktan uyanıp bir sigara yakmak için odamdan salona geçerken koridorda saat başına vuran gongu işitince mutlu olurdum. Füsunların evinde bu büyük saatin bazen çalışıp bazen sustuğunu daha ilk ay fark etmiş, duruma hemen alışmıştım. Gecenin ilerlemiş bir saatinde hepimiz televizyondaki bir Türk filmine ya da eski şarkıları fıkırdayarak söyleyen şuh bir hanım şarkıcıya bakarken ya da çevirinin ve dublajın bozukluğundan ve zaten aramızda konuşup gülüşerek ortasından seyretmeye başladığımız için çok az anladığımız gladyatörlü, aslanlı, tarihi Roma filmini seyredip kendi hayallerimize dalmışken bir an ekranda da sihirli bir sessizlik olur ve birden hiç aklımızda yokken kapının hemen yanına asılı saatin gongu çalmaya başlardı. İçimizden biri, çoğu zaman Nesibe hala, bazen de Füsun saate dönüp manalı bir bakışla bakar, Tarık Bey de kim kurdu acaba gene derdi. Saat bazen kurulur, bazen de unutulurdu. Kurulup düzenli çalıştığı zamanlarda bile gongu bazen aylarca sessiz kalır, bazen yalnızca buçuklarda tek bir vuruş yapar, Bazen de evdeki sessizliğe katılarak haftalarca susardı. O zaman evde kimse olmadığı zaman her şeyin ne kadar korkunç olduğunu hisseder, ürperirdim. İster yalnızca tıkırdasın, ister gongu çeyrekleri göstersin, kimse saate vaktin ne olduğunu anlamak için bakmazdı. Ama kurulup kurulmaması ya da sarkacının bir dokunuşla harekete geçmesi sık sık tartışma konusu olurdu. Bırak tıkırdasın işte, kimseye zararı yok derdi bazen Tarık Bey karısına. Evin ev olduğunu hatırlatıyor. Bu düşünceye ben, Füsun, Feridun, hatta arada bir gelen misafirler de katılırdı sanırım. Bu bakımdan bu duvar saati zamanı hatırlamaya, yani şeylerin değiştiğini arada bir düşünmeye değil, tam tersi hiçbir şeyin değişmediğini hissetmeye ve inanmaya yarardı. İlk aylarda hiçbir şeyin değişmediğini, değişmeyeceğini, Çukur Cuma'daki evde yemek sofrasında oturup televizyona bakıp sohbet ederek 8 yıl geçireceğimi hayal bile edemezdim. İlk ziyaretlerimde Füsun'un her sözü, yüzünde beliren her değişiklik, evin içinde gidiş gelişleri, her şey bana yeni ve değişik gelir, saat tıkırdasa da tıkırdamasa da önem vermezdim. Önemli olan onunla aynı sofrada oturmak, onu görmek, içimden hayaletim çıkmış onu öperken hiç kıpırdamadan durup mutlu olmaktı. Hep aynı şekilde tıkırdayan saat, bu tıkırtıyı her an fark etmesek de evin, eşyaların, masada oturup yemek yiyen bizlerin değişmediğimizi, hep aynı kaldığımızı hissettirerek bizlere huzur verirdi. Saatin zamanı unutturan bu işleviyle, şimdiyi ve başkalarıyla ilişkimizi hatırlatan diğer işlevi, Tarık Bey ile Nesibe Hala arasında 8 yıl boyunca zaman zaman alevlenen bir soğuk savaşında konusu oldu. ''Kim kurdu gene şimdi bunu? Gecenin ortasında uykumuzu kaçırmak için.'' derdi Nesibe Hala, bir sessizlikte saatin yeniden çalışmaya başladığını fark ettiğinde. ''Tıkırdamazsa sanki evde bir eksiklik, bir boşluk oluyor.'' demişti. 1979 aralığında rüzgarlı bir akşam Tarık Bey eklemişti. Öbür evde de çalardı. ''Aa, hala alışamadın mı sen Çukur Cuma'ya Tarık Bey?'' demişti Nesibe Hala. Bu sözlerin gerektirdiğinden çok daha şefkatli bir gülümsemeyle. Parantez aç, kocasına bazen Tarık Bey derdi. Parantezi kapa. Karı koca arasında yıllarca sürüp giden ölçülü iğnelemeler, laf sokuşturmalar, taşı gediğine koymalar, duvardaki saatin hiç beklenmedik bir anda fark ettiğimiz tıkırtısı ya da çalmaya başlayan gongun vuruşlarıyla şiddetlenirdi. ''Sen geceleri ben de uykusuz kalayım diye gene kurmuşsun bunu Tarık Bey.'' derdi Nesibe Hala. ''Füsun, canım durdursana şunu lütfen.'' Sarkacı parmakla ortada durdurulursa saat ne kadar kurulu olursa olsun hareketsiz kalırdı. Ama Füsun önce gülümseyerek babasına bakar, Tarık Bey bazen ''Peki durdur'' anlamına gelen bir bakış atar, bazen de inat ederdi. ''Ben elimi sürmedim, saat kendi kendine çalıştı, bırak kendi kendine dursun.'' derdi. Bazı komşular ya da seyrek uğrayan misafir çocukları arasında bu esrarlı sözlerden etkilenenler olduğunu görünce Tarık Bey ile Nesibe Hala çift anlamlı sözlerle tartışmaya girerlerdi. ''İyi saatte olsunlar, saatimizi gene çalıştırmışlar.'' derdi Nesibe Hala. ''Hiç dokunmayın, çarpılırsınız.'' derdi Tarık Bey kaşlarını çatarak tehditkar bir havayla. ''İçinde cin var.'' ''Cinin tıkırtısına diyeceğimiz yok da gece yarısı sarhoş zangocun kilise çanı gibi kafa şişirmesin.'' ''Şişirmez, şişirmez. Sen zaten zamanı unutsan daha rahat edeceksin.'' derdi Tarık Bey. Burada zaman kelimesi modern dünya, yaşadığımız çağ anlamında kullanılırdı. Bu zaman sürekli değişen bir şeydi ve biz duvar saatinin sürekli tıkırtısıyla bu değişiklikten uzak kalmaya çalışıyorduk. Keskinlerin günlük hayatları içerisinde vakti öğrenmek için başvurdukları temel araç, tıpkı 1950'lerde, 60'larda bizim evdeki radyo gibi sürekli açık duran televizyondu. O yıllarda radyo programlarının ortasında, yayında müzik, tartışma, matematik dersi ne olursa olsun saati öğrenmek isteyenler için saat başlarında ve buçuklarda hafif bir dıt sesi duyulurdu. Akşam seyrettiğimiz televizyonda böyle bir işarete gerek duyulmazdı. Çünkü zaten saatin kaç olduğunu, çoğunlukla televizyonda ne olduğunu öğrenmek için merak ederdi insan. Füsun burada sergilediğim kol saatine, Tarık Bey de 8 yıl boyunca onda pek çok çeşidini gördüğüm cep saatine günde bir kere onları ayarlamak için ya da mevcut ayarın doğru olduğunu bir kere daha görmek için bakarlardı. Bu ayar her akşam saat 7'de haberlerden bir dakika önce ülkenin tek televizyon kanalı olan TRT'nin yayınında ekranda beliren kocaman bir saate bakarak yapılırdı. Füsun'un akşam yemeğine otururken ekranda beliren kocaman saate bakarak kaşlarını çatarak, dilini hafifçe yanağının kenarına değdirerek ve çocuk gibi ciddiyetle babasını taklit ederek kendi saatini ayarlayışını seyretmekten derin bir zevk alırdım. Bu zevkimi Füsun daha ilk ziyaretlerimde fark etmişti. Saatini ayarlarken onu aşkla seyrettiğimi bilir, ayarı tam yapınca bana bakarak gülümserdi. Tamı tamına yaptın mı derdim o zaman ben de ona. Evet tam oldu derdi. O da bana daha sıcak bir gülümsemeyle. Bu 8 yılda yavaş yavaş anlayacağım gibi ben her akşam keskinlerin evine yalnızca Füsun'u görmeye değil, onun içinde yaşayıp havasını soluduğu alemde bir süre yaşamak için de gidiyordum. Bu alemin temel özelliği de zaman dışı olmasıydı. Tarık Bey karısına zamanı unut derken işte bunu kastediyordu. Müzemizi ziyarete gelen meraklının keskinlerin bütün eski eşyalarına, bozulmuş, paslanmış, yıllardır çalışmayan çalar saatlerine, kol saatlerine bakarken bu zaman dışı tuhaflığı ya da bu şeylerin kendi aralarında oluşturdukları özel zamanı fark etmesini isterim. Bu özel zaman Füsunların evinde yıllarca soluduğum ruhtur. Bu özel ruhun dışında radyoyla, televizyonla, ezanlarla haberdar olduğumuz dışarıdaki zaman vardı ve vakti öğrenmek demek dışarıdaki dünya ile ilişkimizi düzenlemek demekti. Öyle hissederdim. Füsun saatini saniyesine kadar dakik bir saat gerektirecek bir hayat sürdüğü, işlere, randevulara yetişmek zorunda olduğu için değil, tıpkı emekli memur babası gibi Ankara'dan, devletten kendisine özel olarak gelen bir işareti duyduğu saygı yüzünden ayarlıyormuş gibi gelirdi bana. Ekranda beliren saate bakışımız, televizyonun kapanış saatinde ekranda İstiklal Marşı ile beliren bayrağa bakışımıza benzerdi. Kendi köşemizde tam akşam yemeğine başlamışken ya da tam televizyonu kapatıp akşamı sona erdirmek üzereyken bizimle aynı şeyi yapmakta olan milyonlarca ailenin varlığını, millet denilen kalabalığı, devlet denilen kuvvetin gücünü ve kendi küçüklüğümüzü hissederdik. Ev içinde yaşadığımız dağınık, kuralsız hayatın devletin resmiyeti dışında olduğunu, bu milli saatleri, parantez aç, memleket saat ayarı derdi arada bir radyo, parantezi kapa, bayrakları ve Atatürk ile ilgili programları seyrederken de hissederdik. Aristo fiziğinde şimdi dediği tek tek anlar ile zaman arasında ayrım yapar. Tek tek anlar tıpkı Aristo'nun atomları gibi bölünmez parçalanmaz şeylerdir. Zaman ise bu bölünmez anları birleştiren çizgidir. Zamanı şimdileri birleştiren çizgiyi Tarık Bey'in unut öğüdüne rağmen ne kadar gayret etsek de aptallar ve hafızasızlar hariç kimse bütünüyle unutamaz. Hepimizin yaptığı gibi mutlu olmaya ve zamanı unutmaya çalışabilir ancak insan. Füsun'a aşkımın bana öğrettiklerine ve Çukurcuma'daki evde 8 yılda yaşadıklarıma dayanan bu gözlemlerime dudak büken okurlar, zamanı unutmak ile saati ya da takvimi unutmayı birbirlerine karıştırmasınlar lütfen. Saatler ve takvimler bize unuttuğumuz zamanı hatırlatmak için değil, başkalarıyla olan ilişkimizi ve aslında bütün toplumu düzenlemek için yapılmışlardır. Böyle de kullanılırlar. Her akşam haberlerden önce ekranda görülen siyah beyaz saate bakarken başka aileleri, başka kişileri, onlarla buluşmalarımızı ve bu işi düzenleyen saatleri hatırlarız, zamanı değil. Füsun televizyonda beliren saate bakarken kendi kol saati saniyesi saniyesine doğru olduğu için ya da saati ayarladığı ve tam doğru yaptığı için ve belki de benim kendisini aşkla seyrettiğimi bildiği için mutlulukla gülümserdi, zamanı hatırladığı için değil. Yaşadığım hayat, zamanı yani Aristo'nun şimdi dediği anları birleştiren çizgiyi hatırlamanın çoğumuz için pek acı verici olduğunu bana öğretmiştir. Anları birleştiren ya da müzemizde olduğu gibi anları içlerinde taşıyan eşyaları birleştiren çizgiyi gözümüzün önüne getirmeye çalışmak, hem çizginin kaçınılmaz sonucunu, ölümü hatırlattığı için hem de çizginin kendisinin çoğu zaman hissettiğimiz gibi pek bir anlamı olmadığını yaşımız ilerledikçe acıyla kavradığımız için üzer bizi. Oysa şimdi dediğimiz anlar, Çukurcuma'ya akşam yemeklerine gitmeye başladığım günlerde olduğu gibi Füsun'un bir gülümseyişiyle bazen bir 100 yıl yetecek kadar mutluluk verebilir bize. Keskinlerin evine hayatımın geri kalanında bana yetecek mutluluğu almaya gittiğimi daha baştan anlamıştım ve evlerinden Füsun'un dokunduğu irili ufaklı küçük eşyaları bu mutlu anları saklamak için alıp götürüyordum. Bu 8 yılın ikincisinde bir akşam geç saatlere kadar oturmuş televizyon programı bittikten sonra Tarık Bey'in Kars Lisesi'ndeki gençlik ve öğretmenlik anılarını dinlemiştim. Sınırlı öğretmen maaşı, yalnızlık ve pek çok da kötülükle boğuşarak geçen bu mutsuz yılların hatıralarının Tarık Bey'e tatlı gelmesinin nedeni, pek çoklarının sandığı gibi yıllar geçtikçe kötü hatıraların bile bize iyi gözükmesi değil, yaşadığı kötü dönemden, parantez aç, kötü bir çizgi, zaman, parantezi kapa, yalnızca iyi anları, parantez aç, şimdi noktaları, parantezi kapa, hatırlayıp anlatmaktan hoşlanmasıydı. Bu ikiliye dikkat çektikten sonra Kars'tan aldığı çift kadranlı bir saati, bir yüzü Arap, bir yüzü Latin harfli doğu batı saatini nedense hatırlayıp bana göstermişti. Ben de kendimden bir örnek vereyim. Füsun'un 1982 Nisan'ında takmaya başladığı bu Buren marka incecik kol saatini görür görmez, bunu 25. doğum gününde Füsun'a benim hediye edişim, bugün kayıp olan kutusundan saati çıkardıktan sonra Füsun'un annesi ve babasının görmeyeceği, parantez aç, kocası Feridun evde değildi, parantezi kapa, bir ara, açık mutfak kapısının arkasında beni yanaklarımdan öpüşü ve sofrada hep birlikte otururken saati annesine ve babasına mutlulukla gösterişi ve beni çoktan beri ailenin tuhaf bir üyesi gibi kabul eden annesiyle babasının bana tek tek teşekkür edişleri canlanır gözlerimin önünde. Benim için mutluluk, bunun gibi unutulmaz bir anı tekrar yaşayabilmektir. Hayatımızı Aristo'nun zamanı gibi bir çizgi olarak değil de böyle yoğun anların tek tek her biri olarak düşünmeyi öğrenirsek, sevgilimizin sofrasında 8 yıl beklemek bize alay edilebilecek bir tuhaflık, bir saplantı gibi değil, şimdi yıllar sonra düşündüğüm gibi Füsunların sofrasında geçirilmiş 1593 mutlu gece gibi gözükür. Çukurcuma'daki eve yemeğe gittiğim akşamların her birini, en zorunu, en umutsuzunu ve en gurur kırıcı olanını bile bugün büyük bir mutluluk olarak hatırlıyorum. 55. Yarın gene gelin, gene otururuz. Füsunların evine beni akşamları Çetin Efendi babamın Chevrolet'iyle götürürdü. 8 yıl boyunca kardan yolların tıkanması, sel baskını, Çetin Efendi'nin hastalıkları, tatilleri, arabanın bozulması gibi geçici nedenler dışında bu kuralı bozmamaya dikkat ettim. Çetin Efendi ilk birkaç aydan sonra çevredeki kahvelerde, çayhanelerde kendine dostlar edinmişti. Arabayı evin tam önüne değil, Karadeniz Kahvehanesi ve Akşam Çayevi gibi adları olan bu yerlere yakın park eder, çayhanelerin birinde bir yandan bizim Füsunların evinde seyrettiğimiz televizyon programını seyrederken, bir yandan da gazete okur, sohbete katılır, bazen tavla oynar ya da konken oynayanlara bakardı. İlk birkaç aydan sonra mahalledekiler onun ve benim kim olduğumuzu öğrenmiş ve Çetin Efendi bana abartarak anlatmıyorsa, uzak ve yoksul akrabalarını dostane duygularla sürekli ziyaret eden beni vefalı ve alçak gönüllü bulup sevmişlerdi. Elbette bu 8 yılda karanlık, kötü niyetlerim olduğunu söyleyenler de çıkmıştı. Mahalledeki eski yıkıntı evleri ucuza alıp yerlerine apartmanlar yaptıracağım, fabrikalarımda ucuza çalıştırmak için vazıfsız işçi aradığım, asker kaçağı olduğum ya da Tarık Bey'in gayrimeşru çocuğu, parantez aç, yani Füsun'un abi, parantezi kapa, olduğum yolunda ciddiye alınmayacak dedikodulardı bunlar. Mahallenin makul çoğunluğu ise Füsun'un uzak akrabası olduğumu, sinemacı kocasıyla birlikte onu film yıldızı yapacak bir film işini konuştuğumuzu, Nesibe halanın sağa sola dikkatle sızdırdığı doğru yanlış bilgilerden öğrenmişti. Bu konumumun makul karşılandığını, özel olarak sevilmesem de Çukurcuma mahallesinde bana beslenen duyguların olumlu olduğunu yıllar boyunca Çetin'in bana söylediklerinden anladım. Zaten ziyaretlerimin ikinci yılından sonra yarı mahalleli sayılmaya başlamıştım. Mahalle kalabalığı çeşitliydi. Galata'da limanda işçilik yapanlar, Beyoğlu'nda ara sokaklarda küçük dükkanları, lokantaları işletenler ve garsonlar, Tophane tarafından yayılarak gelen Çingene aileleri, Tuncelili Alevi Kürt aileleri, bir zamanlar Beyoğlu'nda Bankalar Caddesi'nde katiplik yapan Rum, İtalyan, Levanten ailelerinin fakir düşmüş çocukları ve torunları, tıpkı onlar gibi İstanbul'u hala bir türlü terk etmeyen son Rum aileleri, depolarda, fırınlarda çalışanlar, taksi şoförleri, postacılar, bakkallar ve üniversitelerin yoksul öğrencileri. Bütün bu kalabalık Fatih, Vefa, Koca Mustafa Paşa gibi geleneksel Müslüman mahallelerinde olduğu gibi kuvvetli bir cemaat duygusuyla hareket etmezdi. Ama bana gösterilen koruyucu, kollayıcı hareketlerden, gelip geçen özel, pahalı arabalara gençlerin gösterdiği ilgiden ve haberlerin hızla yayılışından, dedikodulardan mahallenin bir dayanışması, birliği, en azından kendi içinde bir hareketliliği olduğunu anlardım. Füsunların parantez aç, keskinlerin, parantezi kapa, evi, Çukurcuma Caddesi, parantez aç, halk arasında yokuşu, parantezi kapa, ile daracık dalgıç sokağın kesiştiği köşedeydi. Haritadan da anlaşılacağı gibi buradan kıvrıla kıvrıla ilerleyen dik yokuşlardan 10 dakikada Beyoğlu'na, İstiklal Caddesi'ne çıkılırdı. Bazı akşamlar dönüş yolunda çetin ara sokaklardan ağır ağır kıvrılarak Beyoğlu'na çıkar, ben de arka koltukta sigara içerek ev içlerini, dükkanları, sokaklardaki insanları seyrederdim. Parke taşla kaplı bu dar sokaklarda kaldırımlara yıkılacakmış gibi eğilen yıkıntı halindeki ahşap evler, Yunanistan'a göçen son Rumların bıraktığı boş binalar ve o boş yapılara kaçak yerleşen yoksul Kürtlerin pencerelerden dışarıya uzattıkları soba boruları geceye korkutucu bir görüntü verirdi. Gece yarıları Beyoğlu yakınlarındaki küçük karanlık eğlence yerleri, meyhaneler, kendilerine içkili gazino diyen pavyonlar, büfeler, sandviç satan bakkallar, spor toto bayileri, uyuşturucu, kaçak Amerikan sigarası ya da viski bulabileceğin tütüncü dükkanları, hatta plak kaset bayileri bile geç saatlere kadar açık olur, bütün bu yerler kederli hallerine rağmen bana hayat dolu ve çok da canlı gelirdi. Tabii ancak Füsunların evinden huzurlu bir şekilde çıkmışsam böyle hissederdim. Pek çok gece keskinlerin evinden artık oraya bir daha gelmeyeceğimi, bunun son olması gerektiğini düşünerek çıkar, Çetin'in kullandığı arabanın arka koltuğunda mutsuzluktan baygın gibi yatardım. Bu mutsuz geceler daha çok ilk yıllarda olurdu. Çetin beni akşamları Nişantaşı'ndan 7 civarında alırdı. Harbiye, Taksim ve sıra servilerde biraz trafiğe takılır, Cihangir ve Firuza ara sokaklarından kıvrılır, tarihi Çukurcuma hamamının önünden aşağı inerdik. Yolda arabayı bir dükkanın önünde durdurur, bir paket yiyecek ya da bir demet çiçek alırdım. Her seferinde değil ama ortalama her iki gidişimden birinde Füsun'a da küçük bir hediye, şakası için bir ciklet ya da kapalı çarşı veya Beyoğlu'nda bulduğum kelebekli bir broşu ya da takıyı götürür, hiç tören yapmadan verirdim. Trafiğin çok tıkalı olduğu bazı akşamlar Dolmabahçe üzerinden Tophane'den sağa sapıp Boğazkesen Caddesi'nden geldiğimiz de olurdu. Bu 8 yıl boyunca keskinlerin sokağına arabanın her sapışında tıpkı ilkokul yıllarında sabahları okulun sokağına girdiğim zamanki gibi kalbim hızlanır, mutluluk ile telaş arası bir huzursuzluk duyardım. Tarık Bey Çukurcuma'daki binayı Nişantaşı'ndaki daireye kira yetiştirmekten bıktığı için bankadaki parasıyla almıştı. Keskinlerin dairesinin girişi ikinci kattaydı. Onların mülkü olan küçük alt kattan bu 8 yılda hikayemize hiç karışmayan ve hayalet gibi bir görünüp bir kaybolan kiracı aileler geçti. Daha sonra Masumiyet Müzesi'nin bir parçası olacak bu küçük dairenin girişi yanda, Dalgıç Sokak'ta olduğu için orada yaşayanlarla fazla karşılaşmazdım. Füsun'un bir dönem alt katta dul annesiyle yaşayan ve nişanlısı askerde olan Aile adlı kızla arkadaşlık ettiğini, birlikte Beyoğlu'na sinemaya gittiklerini işitmiştim. Ama Füsun mahalle arkadaşlarını benden saklardı. Ben Çukurcuma yokuşuna açılan sokak kapısının zilini çalınca ilk aylarda kapıyı bana hep Nesibe hala açardı. Bunun için yukarıdan aşağı bir merdiven inmesi gerekirdi. Oysa benzeri başka durumlarda kapı zili akşam vakti de çalınsa sokak kapısını açmak için aşağıya Füsun yollanıyordu hep. Bu kadarı bile daha ilk günden benim oraya niye gittiğimi herkesin bildiğini bana hissettirmişti. Ama bazen Füsun'un kocası Feridun'un gerçekten hiçbir şeyden şüphelenmediğini de hissederdim. Tarık Bey bambaşka bir alemde yaşadığı için bana zaten çok az huzursuzluk verirdi. Her şeyden her zaman haberdar olduğunu hissettiğim Nesibe hala, kapıyı bana açtıktan sonraki tuhaf sessizliği kırmak için bir şeyler söylemeye hep dikkat ederdi. Bu açılış cümleleri, "Bir uçak kaçırılmış, duydunuz mu? Otobüs kazasını olduğu gibi gösteriyorlar. Başbakanın Mısır'ı ziyaretini takip ediyoruz" gibi televizyondaki haberlerle ilgili bir şey olurdu çoğunlukla. Eğer haberin başlamasından önce gelmişsem, Nesibe halanın her seferinde aynı inançla tekrarladığı bir cümlesi vardı. "Aman tam zamanında geldiniz, haberler şimdi başlıyor." Bazen de "Sizin sevdiğiniz sigara böreğinden var." Ya da "Bu sabah Füsun'la çok güzel yaprak dolması sardık, bayılacaksınız" gibi bir şey söylerdi. Bunun durumumun tuhaflığını gizlemek için söylenmiş bir cümle olduğunu düşünürsem utançla susardım. Çoğu zaman da ona "Sahi mi?" ya da "Aman vaktinde gelmişim" gibi bir cevap verir, yukarı kata çıkıp eve girer, Füsun'u görünce de o anki mutluluğumu ve utancımı gizlemek için sözümü abartılı bir heyecanla tekrarlardım. Aman uçak kazasını ben de bir göreyim demiştim bir keresinde. Uçak kazası dün oldu Kemal abi diye cevap vermişti Füsun. Kışları paltomu çıkarırken of ne soğuk hava ya da mercimek çorbası mı var çok iyi gibi bir şey de diyebilirdim. 1977 Şubat'ından sonra yukarıya sokak kapısını açan bir otomatik bağlandığı için açılış cümlesini merdivenleri çıkıp daireye girerken söylemem gerekiyordu. Bu daha zordu. Her zaman göründüğünden daha ince, daha şefkatli olan Nesibe hala, benim bu açılış cümlesini söyleyip evin sıradan günlük hayatına katılamadığımı hissederse bana hemen yardım ederdi. Aman hemen oturun Kemal Bey, böreğiniz soğumadan ya da adam kahveyi makineli tüfekle taramış, bir de utanmadan anlatıyor gibi bir şey söylerdi. Kaşlarımı çatarak hemen sofraya otururdum. Yanımda getirdiğim hediye paketleri eve girişteki bu sıkıntılı anları atlatmama yardım ederdi. İlk yıllarda bunlar Füsun'un sevdiği fıstıklı baklava, Nişantaşı'nın ünlü börekçisi Latif'ten alınmış su böreği, lakerda tarama gibi şeyler olurdu. Paketimi önemsemeden ama hakkında bir şeyler söyleyerek Nesibe Hala'ya verirdim. Ah niye zahmet ettiniz derdi Nesibe Hala. O sırada hiç önemsemeden Füsun'un hediyesini verir ya da onunla göz göze gelince göreceği bir kenara bırakır. Aynı anda Nesibe Hala'ya da cevap yetiştirir. Dükkanın önünden geçerken mis gibi börek koktu dayanamadım der. Nişantaşı'ndaki bu börekçi hakkında bir iki cümle daha ederdim. Bu arada sınıfa geç giren bir öğrenci gibi görünmez olmaya çalışarak hemen yerime oturur, bir anda kendimi çok iyi hissederdim. Masaya oturduktan bir süre sonra bir an Füsun ile göz göze gelirdim. Bunlar olağanüstü mutlu anlardı. Eve girdikten sonraki değil, masaya oturduktan sonraki ilk göz göze gelme anı benim için hem çok mutlu bir andı, hem de önümüzdeki gecenin nasıl geçeceğini hemen anladığım, hissettiğim özel bir an. Füsun'un bakışlarında, kaşlarını çatıyor bile olsa, bir mutluluk, rahatlık görürsem gecede öyle geçerdi. Mutsuz ve huzursuz ise, gülmüyorsa ben de çok gülmez, ilk aylarda onu güldürmeye de çalışmaz, kendimi fazla fark ettirmeden orada yalnızca dururdum. Yerim sofrada Tarık Bey ile Füsun'un arasında, yemek masasının televizyona bakan uzun kenarında Nesibe Hala'nın karşısındaydı. Eğer evdeyse benim yanıma Feridun, o yoksa seyrek gelen misafirlerden biri otururdu. Nesibe Hala yemeğin başında mutfağa yakın olmak için televizyona sırtını dönerek otururdu. Yemeğin ortasında mutfak ile işi azaldığında kalkar benim soluma Füsun'la arama oturur, böylece televizyonu rahat rahat seyredebilirdi. 8 yıl burada Nesibe Hala ile dirsek dirseğe oturdum. Nesibe Hala yanıma geçtikten sonra masanın diğer uzun yanı boş kalırdı. Bu boş yere akşam eve döndüğünde bazen Feridun otururdu. O zaman Füsun da kocasının yanına geçer, Nesibe Hala da Füsun'un yerine otururdu. O durumda televizyonu seyretmek zor olurdu. Ama o saatlerde zaten yayın bitmiş, televizyon kapanmış olurdu. Önemli bir televizyon programı sırasında ocakta hala pişen bir şey varsa, mutfağa gidip gelmek gerekiyorsa Nesibe Hala bu işi bazen Füsun'a bırakırdı. Füsun hemen yanındaki mutfağa elinde tabaklar, tencereler gidip gelirken benimle televizyon arasına sürekli girip çıkardı. Babası, annesi ekrandaki filme, bilgi yarışmasına, hava raporuna, askeri darbe yapan paşamızın öfkeli bir nutkuna, Balkan Güreş Şampiyonası'na, Manisa Mesir Macunu şenliğine ve Akşehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 60. yıl törenlerine dalmışken ben güzelimin önümde bir sağa bir sola gidip gelişlerini, annesinin babasının yaptığı gibi asıl konuyla arama girmiş bir şey gibi değil, asıl konunun bu olduğunu bilerek zevkle seyrederdim. Keskinlerin evine gittiğim 1593 gecede vaktin büyük bir kısmını sofrada masanın uzun kısmında televizyona bakıp oturarak geçirdim. Ama oraya 8 yılda kaç gün gittiğimi söylediğim rahatlıkla her seferinde orada ne kadar oturduğumu, evde ne kadar kaldığımı söyleyemem. Çünkü bu konu bana utanç verdiği için dönüş saatimin aslında evden çıkış saatinden çok daha erken olduğuna hep inandırırdım kendimi. Vakti bizlere hatırlatan şey televizyonun kapanış saatiydi elbette. TRT'nin Türkiye'nin bütün kahvehanelerinde, kumarhanelerinde seyredilen ve 4 dakika süren kapanış töreninde uygun adımlarla yürüyen askerler göndere bayrak çekip onu selamlarken arada bir de İstiklal Marşı duyulurdu. Her ziyaretimde ortalama saat 7'de gelip televizyon yayını bittiği, bayrak çekildiği sırada saat 12 civarında döndüğüm düşünülürse her gece Füsunlar'da 5 saat kaldığım çıkar ortaya. Ama daha da uzun kalırdım. Ziyaretlerimin başlamasından 4 yıl sonra 1980 Eylül'ünde yeni bir askeri darbe daha yapıldı. Sıkı yönetim ilan edildi. Gece sokağa çıkma yasağı kondu. Akşam saat 10'da başlayan bu yasaklar yüzünden uzun bir dönem keskinlerin evinden saat 10'a çeyrek kala Füsun'u görmeye doyamadan çıkmak zorunda kaldım. O gecelerde dönüş yolunda sokağa çıkma yasağının başlamasından önceki dakikalarda şehrin hızla boşalan karanlık sokaklarında Çetin'in kullandığı arabada süratle ilerlerken akşam Füsun'u yeterince görememenin acısını hissederdim. Şimdi yıllar sonra gazetelerde askerlerin ülkenin halinden hoşnut olmadıklarını, yeni bir askeri darbe daha olabileceğini her okuyuşumda askeri darbenin kötülüğü olarak aklıma ilk Füsun'a doyamadan eve alelacele dönmelerim gelir. Keskinlerle aramızdaki ilişki yıllar boyunca tabii ki çeşit çeşit aşamadan geçti. Sohbetlerimizin, beklentilerin, sessizliklerin anlamı, orada ne yaptığımız sanki aklımızda sürekli değişti. Benim için değişmeden kalan tek şey oraya gidiş nedenimdi. Ben oraya elbette Füsun'u görmeye gidiyordum. Onların ve Füsun'un da bundan hoşlandığını varsayıyordum. Füsun ve ailesi benim oraya Füsun'u görmeye geldiğimi açıkça kabul edemeyeceği için hepimizce kabul edilen ortak bir başka nedenimiz vardı. Ben oraya Füsun'ların evine misafirliğe gidiyordum. Ama bu muğlak kelime bile inandırıcı olmadığı için bize daha az huzursuzluk verecek başka bir kelimeyi içgüdüyle tercih ederdik. Ben keskinlerin evine haftada 4 akşam oturmaya gidiyordum. Oturma tabirinin Türk okurlarımın çok iyi bildiği ama müzemin yabancı ziyaretçilerinin hemen anlayamadığı misafirliğe gelmek, geçerken uğramak, birlikte vakit geçirmek gibi sözlüklerde vurgulanmayan ama çok yaygın anlamını özellikle Nesibe hala sık sık kullanırdı. Akşam evden ayrılırken bana nezaketle hep şöyle derdi Nesibe hala: Kemal Bey yarın gene gelin, gene otururuz. Bu sözler orada akşamları sofrada oturmaktan başka bir şey yapmadığımız anlamına gelmezdi. Televizyon seyrediyor, bazen uzun uzun susuyor, bazen çok tatlı sohbet ediyor ve tabii yemek yiyip rakı içiyorduk. Nesibe hala beni akşamları beklediklerini söylemek için ilk yıllarda seyrek de olsa bu faaliyetleri de hatırlatırdı. Kemal Bey yarın gene bekleriz, sevdiğiniz kabak dolmasından yeriz. Ya da yarın televizyonda buz pateni yarışmasını seyrederiz, naklen veriyorlar derdi. O bunu söylerken ben Füsun'a bir bakış atar, yüzünde onaylayıcı bir ifade, bir gülümseme görmek isterdim. Nesibe hala gelin otururuz derse ve Füsun bunu onaylarsa, kelimelerin bizi aldatmadığını, yaptığımız asıl şeyin birlikte aynı mekanda bulunmak, evet birlikte oturmak olduğunu düşünürdüm. Oraya asıl geliş nedenim olan Füsun ile aynı mekanda bulunma isteğime en saf biçimiyle dokunduğu için oturmak kelimesi çok yerindeydi. Halkı küçümsemeyi iş edinmiş bazı aydınlar gibi Türkiye'de her gece birlikte oturan milyonlarca kişinin bu kelimelerle aslında hiçbir şey yapmadıklarını ortaya koyduklarını asla düşünmez, tam tersi birbirlerine sevgiyle, dostlukla, hatta tam ne olduklarını bilmedikleri daha derin içgüdülerle bağlı insanlar arasında birlikte oturmanın bir ihtiyaç olduğunu geçirirdim aklımdan. Müzemizin bu noktasında olaylara o 8 yıla bir giriş ve saygı işareti olarak Füsunların Çukurcuma'da oturdukları binanın 2. onların evinin ilk katının maketini sergiliyorum. Üst katta Nesibe halayla Tarık Bey'in ve Füsun ile kocasının odaları, arada da bir banyo vardı. Müze ziyaretçisi makete dikkatle bakınca yemek masasının uzun köşesinde benim yerimi görür hemen. Müzemizi ziyaret edemeyen meraklılar için anlatayım. Televizyon hafifçe solda karşımdaydı. Mutfak ise karşımda sağdaydı. Arkamda içi dolu bir büfe vardı. Bazen sandalyemin arka ayakları üzerinde yaylanınca büfeye çarpardım. O zaman içindeki kristal bardaklar, gümüş ve porselen şekerlikler, likör takımları, hiç kullanılmayan kahve fincanları, her orta sınıf İstanbul evinde büfede sergilenen çeşmi bülbül küçük vazo, eski saat, çalışmayan gümüş bir çakmak ve diğer ıvır zıvır büfenin cam rafı ile birlikte bir an titrerdi. Sofradaki herkes gibi yıllarca akşamları televizyona bakarak oturdum. Ama bakışlarımı hafifçe soluma çevirince Füsun'u rahatlıkla görebilirdim. Bunun için başımı ona doğru çevirmeme ya da kıpırdatmama gerek yoktu hiç. Bu da televizyon seyrederken yalnızca gözlerimi oynatarak kimseye fark ettirmeden uzun uzun Füsun'u seyretme imkanını veriyordu bana. Bunu çok yaptım, bu konuda uzmanlaştım. İzlediğimiz filmin duygulu, yoğun anlarında ya da ekranda hepimizi heyecanlandıran bir haber başladığında Füsun'un yüzünde beliren ifadeyi seyretmekten büyük bir zevk alır, Daha sonraki günlerde, aylarda o filmin o en dokunaklı sahnesini Füsun'un yüzündeki ifadeyle birlikte hatırlardım. Bazen filmdeki dokunaklı sahneden önce Füsun'un yüzündeki ifade gözümün önünde canlanır, parantez aç, bu Füsun'u özlediğim, akşam yemeğine gitmem gerektiği anlamına gelirdi, parantezi kapa. Sonra da filmin o sahnesi gelirdi aklıma. 8 yıl boyunca keskinlerin sofrasında seyrettiğimiz filmlerin en yoğun, en çok içe işleyen ve en tuhaf anları, bu anlara eşlik eden Füsun'un yüz ifadesiyle birlikte hafızama kazınmıştır. Füsun'un bakışının anlamını, hangi yüz ifadesinin filmlerdeki hangi duygulara denk düştüğünü 8 yılda öylesine iyi öğrenmiştim ki, filmi dikkatle izlemesem bile Füsun'un yandan göz ucuyla gördüğüm yüz ifadesinden seyretmekte olduğumuz sahnede ne olup bittiğini çıkarabilirdim. Bazen de aşırı içkiden, yorgunluktan Füsun ile birbirimize gene küstüğümüz için dikkatle izleyemediğim televizyonda önemli bir şeyler olduğunu Füsun'un bakışlarından anlardım yalnızca. Masada Nesibe halanın daha sonra oturacağı yerin yanında üzerindeki başlığı her zaman yamuk duran ayaklı bir lamba, onun yanında da L biçimi bir divan vardı. Yemekten, içmekten, gülüşüp konuşmaktan çok yorulduğumuz bazı geceler Nesibe hala, hadi biraz da divanda oturalım ya da kahvelerinizi masadan kalkınca vereceğim der. O zaman ben divanın büfe kenarındaki ucuna, Nesibe hala öbür ucuna, Tarık Bey de cumbanın kenarındaki iki koltuktan yokuş tarafındakine otururdu. Yeni oturduğumuz bu yerlerden ekranı iyi görebilmek için televizyonun duruş açısını değiştirmek gerekir. Bunu masanın kenarındaki yerini değiştirmeyen Füsun yapardı. Bazen de Füsun televizyonun açısını ayarladıktan sonra divanın öbür ucuna annesinin yanına oturur, anne kız televizyonu birbirlerine yaslanarak seyrederlerdi. Bazen Nesibe hala televizyon seyrederken kızının saçlarını, sırtını okşar, ben anne kız arasındaki bu mutlu yakınlığı tıpkı kafesinden ilgiyle bizi izleyen limon gibi göz ucuyla seyretmekten özel bir haz alırdım. L biçimindeki divanın üzerindeki yastıklara iyice yaslanınca gecenin ilerleyen saatlerinde Tarık Bey ile birlikte içtiğimiz rakının da etkisiyle bazen uykum gelir, bir gözümle televizyondaki programı izlerken bir gözümle de sanki ruhumun derinliklerini seyreder, hayatın beni getirdiği tuhaf yerden utanarak öfkeyle yerimden kalkıp evden çıkmak isterdim. Bunları Füsun'un bakışlarından memnun olmadığım, bana az gülümsediği, umut vermediği, elimin, kolumun, gövdemin rastlantıyla yanlışlıkla ona değmesini soğuk karşıladığı kötü, karanlık gecelerde hissederdim. Bu anlarda yerimden kalkar, cumbanın ortadaki ya da sağ yandaki penceresinin perdesini hafifçe aralayarak çukur cuma yokuşunu seyrederdim. Nemli, yağışlı günlerde sokağın parke taşları üzerinde sokak lambasının ışığı parıldardı. Bazen cumbanın ortasındaki kafesinde ağır ağır yaşlanmakta olan kanarya limonla ilgilenirdim. Tarık Bey ve Nesibe hala gözlerini televizyondaki hareketten ayırmadan limon hakkında yemini yemiş mi, suyunu değiştirelim mi, bugün keyifsiz galiba gibi bir şey söylerlerdi. Birinci katta arkada dar bir balkonu olan bir oda daha vardı. Burası gün boyunca daha çok kullanılır, Nesibe hala dikişlerini burada diker, evde ise Tarık Bey gazetesini burada okurdu. İlk 6 aydan sonra sofrada huzursuzluğa kapıldığım, bir aşağı bir yukarı yürüme isteği duyduğum zamanlarda, eğer lambası da yanıyorsa sık sık bu odaya girip balkon penceresinden baktığımı, dikiş makinesi, terzi eşyaları, eski gazete ve dergiler, açık dolaplar ve ıvır zıvır kalabalığı arasında durmaktan ve bir süre Füsun özlemimi dindirecek bir eşyayı kaşla göz arasında cebime indirmekten hoşlandığımı hatırlıyorum. Bu odanın balkon penceresinden bakarken hem pencereden yansıyan içerideki yemek yediğimiz odayı görebilir, hem de arkadaki dar sokağa sıralanmış yoksul evlerinin içlerini seyredebilirdim. Bu evlerden birinde üzerinde bir yün gecelik, her akşam uyumadan önce bir ilaç kutusunu açıp içinden bir hap çıkarıp kutunun içindeki kağıdı dikkatle okuyan şişmanca bir kadını birkaç defa uzun uzun seyretmiştim. Kadının yıllarca babamın fabrikasında çalışan takma elli rahmetli Rahmi Efendi'nin karısı olduğunu bir akşam arka odaya yanıma gelen Füsun'un sözlerinden anladım. Füsun arka odaya orada ne yaptığımı merak ettiği için geldiğini fısıldayarak söylemişti. Onunla karanlıkta pencerenin önünde yan yana durup bir süre manzaraya baktık. O sırada keskinlere 8 yıl süren akşam ziyaretlerimin kalbinde yatan ve bana kalırsa dünyanın her köşesinde erkek ve kadın olmanın da kalbinde yatan sorunu içimde derinden hissettiğim için ayrıntıları anlatayım. Bana kalırsa o gece Füsun masadan kalkıp yanıma bana yakınlık göstermek için gelmişti. Yanımda sessizce durup bu sıradan manzaraya bakması da bunu gösteriyordu. Sırf Füsun yanımda olduğu için bana olağanüstü şiirsel gözüken kiremitlerle çinko damlara, dumanı hafifçe tüten bacalara, aydınlık pencerelerdeki ailelerin ev içlerinde hareket edişine bakarken içimden elimi Füsun'un omzuna koymak, ona sarılmak, ona dokunmak geliyordu. Ama Çukurcuma'daki evdeki ilk haftalardaki sınırlı tecrübem, bunu yaparsan Füsun'un bana çok soğuk ve sert davranacağını, parantez aç, neredeyse taciz edilmiş gibi, parantezi kapa, beni iteceğini ya da bir anda sırtını dönüp gideceğini, onun bu hareketinin bana olağanüstü acı vereceğini ve bir süre karşılıklı küskünlük oynayacağımızı, parantez aç, yavaş yavaş uzmanlaştığımız bir oyun, parantezi kapa, belki bir süre keskinlere akşam yemeğine bile gitmeyeceğimi söylüyordu bana. Bunu bilmeme rağmen ruhumun derinliklerinden gelen bir şey beni kuvvetle ona dokunmaya, onu öpmeye, en azından ona yandan yaslanmaya itiyordu. İçtiğim rakının da bunda etkisi vardı. Ama içmeseydim de bu ikilemi içimde acıyla ve kuvvetle hissedecektim. Kendimi tutup ona dokunmamayı başarırsam ki hızla bunu öğreniyordum, Füsun bana daha çok yaklaşacak, belki hafifçe ve yanlışlıkla o bana dokunacak, belki tatlı bir iki söz daha söyleyecekti. Ya da birkaç gün önce söylediği gibi, canını sıkan bir şey mi oldu diyecekti. O sırada, gecenin bu sessizliğini, damlarda gezen kedileri çok seviyorum dedi Füsun ve ben gene aynı ikilemi içimde neredeyse acıyla hissettim. Şimdi ona dokunabilir, onu tutabilir, öpebilir miydim? Bunu çok istiyordum. Belki ilk haftalarda, ilk aylarda, daha sonra yıllarca düşündüğüm gibi bana herhangi bir davette bulunmuyor, liseyi bitirmiş, görgülü, zeki bir kızın, zengin ve aşık, uzak bir hısmına uygarca ve nezaketle söylemesi gereken şeyleri söylüyordu yalnızca. Şu anlattığım ikilemle 8 yıl çok düşünmüş, çok kahrolmuşumdur. Pencereden dışarıya, burada bir resmini sergilediğim gece manzarasına en fazla 2-2,5 dakika baktık. Müze gezer bu manzaraya bakarken benim ikilemimi içinde hissetsin lütfen ve Füsun'un bu konuda çok ince ve zarif davrandığını unutmasın. Bu manzarayı yanımda sen olduğun için bu kadar güzel buluyorum dedim en sonunda. Hadi babamlar merak ediyordur dedi Füsun. Sen yanımda oldukça böyle bir manzaraya yıllarca mutlulukla bakabilirim dedim ben. Yemeğin soğuyor dedi Füsun ve masaya döndü. Söylediği sözün soğukluğunun farkındaydı. Ben de masaya dönüp yerime oturduktan az sonra Füsun kaşlarını çatmayı bıraktı. Tam tersi iki kere tatlılıkla, içtenlikle güldü ve daha sonra koleksiyonuma katacağım tuzlu bana verirken parmaklarının benim elime iyice değmesine izin verdi. Her şey de tatlıya bağlandı. 56. Limon Filmcilik Türkiye Anonim Şirketi. 3 yıl önce Tarık Bey, kızının annesinin destek ve onayıyla güzellik yarışmasına katıldığını öğrenince kıyametleri koparmış ama Füsun'u çok sevdiği için ağlayıp yalvarmalarına dayanamamış, daha sonraki tepkileri işitince de rezaleti hoş gördüğü için pişman olmuştu. Ona göre Atatürk zamanında Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan ve kızların siyah mayolar giyip podyuma çıkıp hem Türk tarihine ve kültürüne olan ilgilerini kanıtladıkları hem de ne kadar modernleştiklerini bütün dünyaya kanıtladıkları güzellik yarışmaları iyi şeylerdi. Ama 1970'lerde hiçbir kültürü ve terbiyesi olmayan şarkıcı ve manken adayı bayağı kızların katıldığı yarışmalar artık başkaydı. Eski yarışmalarda sunucular efendi bir edayla yarışmacı kıza ileride nasıl biriyle evlenmeyi düşlediğini sorarlarken onun bakire olduğunu kibarca ifade etmiş olurlardı. Şimdi ise erkeklerde ne aradıklarını, parantez aç, doğru cevap, karakter, parantezi kapa, sorarlarken Hakan Serinkan gibi yılışık bir şekilde sırıtırlardı. Tarık Bey kızının böyle serüvenlere bir daha girmesini hiç istemediğini, evinde yaşayan filmci damadına da birkaç kere açıkça söylemişti. Füsun babasının kendisinin film yıldızı olmasına da karşı çıkmasından, önüne gizli açık engeller koymasından korktuğu için kocasının çekeceği sanat filmi konusunu Tarık Bey'in duymayacağı bir şekilde konuşuyor, en azından öyle yapıyormuş gibi fısıldaşıyorduk. Bana kalırsa Tarık Bey ailesine gösterdiğim ilgiden ve akşamları benimle içmekten ve sohbetten hoşlandığı için konuyu duymazlıktan geliyordu. Çünkü sanat filmi konusu ilk yıllarda keskinlere haftada 4 akşam niye geldiğimi, Nesibe halanın da çok iyi bildiği asıl nedeni perdelemek için inandırıcı bir bahaneydi. İlk yıllarda damat Feridun'un iyi niyetli ve sevimli yüzüne her bakışımda onun hiçbir şeyden haberi olmadığını sanmama rağmen, daha sonra onun da her şeyden haberdar olduğunu ama karısına güvendiğini, beni ciddiye bile almayıp arkamdan alay ettiğini ve tabii filminin çekilebilmesi için benim desteğime çok ihtiyacı olduğunu düşünmeye başlamıştım. Kasım'ın sonuna doğru Füsun'un da yönlendirmesiyle Feridun senaryosuna son şeklini verdi ve yazılı metin, prodüktör adayı bana son kararımı bildirmem için çatık kaşlı Füsun'un bakışları altında resmi bir havayla bir akşam yemeğinden sonra merdivenlere açılan sahanlıkta teslim edildi. "Kemal, bunu anlayışla ve dikkatle okumanı istiyorum," dedi Füsun. "Ben bu senaryoya inanıyor, sana da güveniyorum. Beni kırma." "Hiç kırmam canım. Bu," parantez aç, elimdeki dosyayı işaret ettim, parantezi kapa. "Sen oyuncu olacağın için mi, yoksa film sanat filmi," parantez aç, 1970'lerde Türkiye'de üretilmiş özel bir kavram, parantezi kapa, "olacağı için mi bu kadar önemli?" "İkisi de. O zaman sen filmi çekilmiş bil." Mavi Yağmur adlı senaryoda Füsun'a, bana ya da aşkımıza ve hikayemize yeni bir ışık düşürecek hiçbir şey yoktu. Bu yaz zekasına ve akıllı çözümlemelerine saygı duyduğum Feridun, belirli bir kültür ve eğitim düzeyine erişmiş ve Batılılar gibi sanat filmi yapmayı gerçekten çok özleyen ama bunu bir türlü yapamayan Türk filmcilerinin yanlışları diye bana tek tek anlattığı şeyleri, parantez aç, taklit, yapmacıklık, ahlakçılık, kabalık, melodram, ticari popülizm vesaire, parantezi kapa, şimdi kendisi niye yapmıştı? Sıkıcı senaryoyu okurken sanat hevesinin tıpkı aşk gibi aklımızı körleştiren, bildiğimiz şeyleri bize unutturan ve gerçekleri bizden saklayan bir hastalık olduğunu düşündüm. Feridun'un ticari kaygılarla senaryoya koyduğu Füsun'un soyunacağı, parantez aç, bir kere sevişirken, bir kere Fransız yeni dalga tarzı köpüklü küvette düşünceli bir şekilde sigara içerken, bir kere de rüyasında bir cennet bahçede gezinirken, parantezi kapa, 3 sahnede zevksiz ve gereksizdi. Zaten hiç güvenemediğim bu film tasarısına bu sahneler yüzünden iyice karşı olmuştum. Bu konudaki öfkeli kararlılığım Tarık Bey'inkinin olabileceğinden de sertti. Film işini bir süre yokuşa sürmem gerektiği kararına böylece kesinlikle vardıktan sonra da Füsun'la kocasına hemen senaryonun çok iyi olduğunu söyledim. Feridun'u tebrik ettim ve artık harekete geçmeye karar verdiğimi, bunun için bir prodüktör olarak, parantez aç, kendimi ciddiye almamla alay ederek bir prodüktör pozu yaptım burada, parantezi kapa, Feridun'un önerdiği gibi teknik adam ve oyuncu adaylarıyla görüşmelere hazır olduğumu bildirdim. Böylece kış başında Füsun'un da katılmasıyla üçümüz Beyoğlu'nun arka sokaklarındaki lokallere, yapımcı yazıhanelerine, ikinci sınıf oyuncuların, hevesli yıldız adaylarının, figüranların, set işçilerinin gittiği, okey oynanan kahvelere ve en çok da akşamüstlerinden geç saatlere kadar yapımcı, rejisör ve yarı ünlü oyuncuların içki içip yemek yedikleri barlara gitmeye başladık. Aralıklarla ziyaret ettiğimiz bütün bu yerler Keskinlerin evinden 10 dakikalık bir yokuş uzaklığındaydı ve bu yol bazen bana Nesibe halanın, Feridun'un Füsun ile bu yerleri yürüyüş mesafesinde oturmak için evlendiğini söylediğini hatırlatırdı. Bazı akşamlar onları kapıdan alırdım. Bazı akşamlar da anne ve babası ile birlikte yemek yedikten sonra üçümüz, ben, Feridun ve onun koluna giren Füsun, birlikte Beyoğlu'na çıkardık. En çok gittiğimiz Pelur Bar'a, film yıldızlarıyla yıldız olmak isteyen kızlarla karşılaşmak isteyen yeni zenginler, İstanbul'da iş hayatına atılan ve eğlenmek isteyen taşralı ağa çocukları, yarı ünlü gazeteciler, film eleştirmenleri ve dedikodu yazarları geliyordu. Kış boyunca yazın da gördüğümüz filmlerde yardımcı rollerde oynamış pek çok kişiyle, parantez aç, bu arada namussuz muhasebeci rolünde yazın seyrettiğimiz Feridun'un kaytan bıyıklı arkadaşıyla da, parantezi kapa, tanıştık ve birbirleri hakkında acımasızca dedikodu yapan, herkese hayat hikayesini ve film tasarısını anlatan ve birbirlerini her gün görmeden yapamayan bu sevimli, öfkeli ve umudunu henüz tüketmemiş insanlardan yapılmış cemaatin parçası olduk. Çok sevilen Feridun, kimisine hayran olduğu, kimisine yardımcılık ettiği ve hep iyi geçinmek istediği bu sinema insanlarının masalarına gidip saatlerce oturduğu için Biz Füsun'la masamızda sık sık baş başa kalırdık. Ama bunlar beni mutlu eden özel zamanlar olmazdı. Füsun, Feridun yanımızdayken takındığı Kemal abiyle yarı masum, yarı sahte dili ve kişiliği çok seyrek olarak bırakır, benimle içtenlikle konuşursa söyledikleri masamıza oturup kalkan adamlarla ve gelecekteki film hayatıyla ilgili benim de dikkat etmem gereken bir uyarı olurdu. Rakıyı fazla kaçırdığım ve gene baş başa kaldığımız bir akşam, Füsun'un film hayalleriyle küçük hesaplarından sıkılmış, bir an onu da etkileyecek bir gerçeği gördüğümü sanmış, söyleyeceklerimi onun da ikna olacağını içtenlikle hissetmiştim. "Canım, gir koluma, bu berbat yerden hemen şimdi birlikte çıkalım," demiştim. "Paris'e ya da dünyanın öbür ucuna, Patagonya'ya gidelim. Bütün bu insanları unutalım ve ikimiz sonsuza kadar mutlu olalım." "Kemal abi, hiç olur mu? Artık hayatlarımız ayrı yollara girdi," demişti Füsun. Bara her gün gidip gelen ve kendilerine "biz burada kadroluyuz" diyen sarhoş kalabalık, birkaç ay sonra Füsun'u genç ve güzel gelini olarak benimsemiş, beni de sanat filmi çektirmek isteyen iyi niyetli salak milyoner olarak şüphe ve alaycılıkla kabul etmişti. Ama bizleri tanımayanlar, tanıyıp da gene de bir kere Füsun'a asılıp şansını denemek isteyen sarhoşlar, barbar gezerken uzaktan onu görenler ve hayat hikayesini başkalarının öğrenmesini saplantılı bir şekilde arzulayanlar, parantez aç, çok büyük bir kalabalıktı bu takım, parantezi kapa, bizi çok az yalnız bırakırlardı. Ellerinde rakı bardağı masamıza oturup hemen konuşmaya başlayan yabancıların beni Füsun'un kocası sanmaları hoşuma gider. Füsun ise her seferinde kalbimi kıran bir özenle kocasının oradaki masada oturan şişman olduğunu gülümseyerek söyler. Bu da yeni misafirinin de beni adamdan saymayıp ona umutsuzca asılması sonucunu verirdi. Herkesin asılması başka türlüydü. Kimisi fotoğrafçılar için onun gibi masum yüzlü Türk tipi güzel esmer aradığını söyler. Kimisi çekimine az sonra başlanacak yeni bir Hazreti İbrahim filminde baş kadın oyuncu rolünü hemen teklif eder. Bazısı hiç konuşmadan saatlerce gözlerinin içine bakar. Bazısı her şeyin maddileştiği bu para dünyasında hiç kimsenin durup fark etmediği küçük inceliklerden ve güzelliklerden söz açar. Bazıları hapishaneye düşmüş çilekeş şairlerden aşk, özlem ve vatan şiirleri okurdu. Uzak masalarda oturanlar ya hesabımızı öder ya da bir tabak meyve yollarlardı. Benim yokuşa sürmem ve isteksizliğim yüzünden kış sonunda artık daha seyrek gittiğimiz Beyoğlu mekanlarında her seferinde karşılaştığımız, filmlerde gaddar gardiyan, kötü kadının nedimesi rollerini oynayan iri yarı bir kadın vardı. Evinde verdiği ve Füsun gibi pek çok okullu, kültürlü genç kızın katıldığı dans partilerine onu çağırır, pantolon askılı, papyonlu, koskocaman göbekli kısacık bir ihtiyar eleştirmen de akrep misali çirkin elini Füsun'un omzuna koyup onu çok çok büyük bir şöhretin beklediğini, belki de uluslararası üne ulaşan ilk Türk film yıldızı olacağını söyleyerek adımlarını dikkatli atması öğüdünü verirdi. Füsun doğru yanlış, ciddi saçma, bütün film ve fotoğraman ve modellik tekliflerini ciddiyetle dinler, herkesin adını aklında tutar, tanıdığı ünlü ünsüz bütün film oyuncularını tezgahtarlık yaparken öğrendiğini sandığım bir ölçüsüzlükle abartılı ve hatta bayağı övgülere boğar, bir yandan herkesi memnun etmeye çalışırken bir yandan da tam tersi bir şey yapmaya, herkese ilginç gözükmeye çalışır ve bu yerlere hep birlikte daha çok gitmemizi isterdi. Onu her iş teklifi yapana telefonunu vermemesini, babasının işitirse çok huzursuz olacağını söylediğimde önce ne yaptığını bildiğini, Feridun'un filmi bir zorluk çıkar da çekilmezse artık başka bir filmde oynamayı düşündüğünü öfkeyle söylemişti bir kere. Benim çok kederlenerek başka bir masaya gitmemden az sonra Feridun'u alıp yanıma gelmiş, geçen yazki gibi üçümüz yemeğe gidelim demişti. Yavaş yavaş ama biraz da utançla bir parçası olmaya alıştığım bu film ve bar cemaatinden iki yeni arkadaş edinmiştim. Dedikoduları onlardan alıyordum. Biri Sühendan Yıldız, ilk Türk estetik cerrahi denemelerinden birisiyle burnu parçalanarak tuhaf ve itici bir biçime sokulmuş ama bu burnun verdiği kötü kadın kimliğiyle tanınan orta yaşlı bir kadın oyuncuydu. Diğeri Salih Sarılı, yıllarca otoriter subay ve polis rollerinde oynadıktan sonra şimdi ekmek parası için yarı meşru yerli porno filmlere dublaj yapan ve bu sırada başından geçen gülünç şeyleri hırıltılı sesiyle güle öksüre anlatan bir karakter oyuncusuydu. Birkaç yıl içinde yalnız Salih Sarılı'nın değil, Pelur Bar'da tanışıp ahbaplık ettiğimiz oyuncuların büyük çoğunluğunun yerli porno film sanayinde çalıştığını, Tıpkı insanın arkadaşlarının çoğunun gizli örgüt üyesi olduğunu öğrenmesi gibi şaşırarak öğrenmiştim. Hanımefendi tavırlı orta yaşlı kadın yıldızlar, Salih Bey gibi karakter sahibi oyuncular yurt dışından gelen çok da edepsiz olmayan filmlere ekmek parası için dublaj yapar, sevişme sahnelerinde filmin tam gösteremediği ayrıntıları akla getiren abartılı sevişme sesleri çıkarır, çığlıklar atarlardı. Çoğu evli, çocuklu ve ciddiyetleriyle tanınan bu oyuncular, bu işi ekonomik bunalım sırasında sinema dünyasından kopmamak için yaptıklarını arkadaşlarına söylerler ama başta aileleri herkesten de gizlerlerdi. Yine de özellikle taşrada tutkulu hayranları onları seslerinden tanır veya nefret ya da iltifat mektupları yollarlardı. Daha gözü kara ve para hırslısı oyuncular ve çoğu pelür müdavimi olan başka bazı prodüktörler ise tarihi ilk Müslüman porno filmleri olarak geçmesi gereken yerli filmleri o günlerde çekmişlerdi. Çoğu seks ile mizahı karıştıran bu filmlerin sevişme sahnelerinde kalıplaşmış aynı abartılı çığlıklar gene atılır, Avrupa'dan kaçak gelmiş kitaplardan öğrenilmiş bütün sevişme pozisyonları bir bir taklit edilir ama kadın erkek bütün oyuncular tıpkı dikkatli, ihtiyatlı bakire kızlar gibi donlarını asla çıkarmazlardı. Hep birlikte Beyoğlu'na, sinemacıların takıldığı mekanlardan birine çıktığımızda, en çok da Pelür'de Füsun ile Feridun yeni insanlarla tanışmak, piyasayı öğrenmek için masa masa gezerlerken, ben orta yaşlı bu iki yeni arkadaşımın, özellikle kibar Sühendan Hanım'ın dikkatli olmam için yaptığı bütün uyarıları dinlerdim. Mesela şuradaki sarı kravatlı, tiril tiril ütülü gömlekli, badem bıyıklı, beyefendi görünüşlü prodüktör ile Füsun'un konuşmasını bile yasaklamalıydım. Çünkü bu ünlü prodüktör, Atlas Sineması'nın üst katındaki ünlü yazıhanesinde 30 yaşından genç herhangi bir kadınla yalnız kaldığında hemen kapıyı kilitleyip kadının ırzına geçer, daha sonra ağlayan kadına filmlerde başrol teklif eder, filmin çekimine başlandığında ise başrol diye sözü edilen şeyin 3. sınıf bir rol, iyi kalpli Türk zengininin evinde dolaplar çevirerek herkesi birbirine düşüren Alman dadı rolü olduğu ortaya çıkardı. Ya da Feridun'un sürekli yanına sokulup şakalaştığı, sanat filmine teknik destek verecek diye her şakasına güldüğü eski patronu prodüktör Muzaffer'e dikkat etmeli, en azından Feridun'u uyarmalıydım. Çünkü bu arsız adam çok değil 2 hafta önce, gene Pelur Bar'da, gene aynı masada, bu sefer Füsun ve kocasıyla değil, sürekli ticari rekabet halinde olduğu orta boy iki film şirketinin patronuyla önümüzdeki bir ay içinde Füsun'u elde edeceği konusunda bir şişe kaçak Fransız şampanyasına bahse girmişti. Parantez aç, batılı ve Hristiyan bir lüks maddesi olarak şampanya fetişizmi dönemin filmlerinde çok vardı. Parantezi kapa. Yıllarca filmlerde sıradan kötü kadının, parantez aç, şeytani değil, parantezi kapa, oynayan ve magazin basınının Türk milletini hain Sühendan diye tanıttığı ünlü yıldız bana bu hikayeleri anlatırken, bir yandan da elindeki uzun örgü şişleriyle 3 yaşındaki sevimli torunu için örneğini bana gösterdiği Burada dergisinden aldığı 3 renkli kışlık bir yün kazak örüyordu. Kucağında kırmızı, yeşil ve lacivert yün çileleriyle bar köşelerinde oturmasıyla alay edenlere ben yeni iş beklerken siz sarhoşlar gibi boş oturmuyorum der ve hanımefendiliği bir an rahatlıkla bırakıp bir de sunturlu küfür savururdu. Pelür gibi yerlerde akşam saat 8'den sonra bütün aydınlar, filmciler ve küskün yıldızlar iyice sarhoş olunca kaçınılması imkansız olan bu tür kabalıklardan huzursuz olduğumu gören olgun dostum Salih Sarılı, yıllarca oynadığı adil ve idealist polis rollerini hatırlatan romantik bir havayla gözlerini benden kaçırarak uzaklara, uzak masalardan birinde gülüşerek oturan Füsun'a dikmiş ve kendisi benim gibi çok zengin bir iş adamı olsaydı, artist olsun diye güzel akrabasını bu tür yerlere oturup içtiğimiz pelur barı kastediyordu, asla götürmeyeceğini söylemişti. Bu elbette kalbimi kırmıştı. Bunun üzerine ben de aklımdaki Füsun'a kötü gözlerle bakan erkekler listesine oyuncu dublajcı dostumun adını da eklemiştim. Hain Süendan da bir daha hiç unutamadığım bir laf etmişti bir keresinde. Kırmızılı, yeşilli ve lacivertli bir kazak ördüğü torununu doğuran kendi kızı gibi iyi, çok iyi bir anne olabilecek yaştaydı ve çok tatlı, cici ve iyi bir insandı akrabam güzel Füsun. Bizim burada ne işimiz vardı? Bu endişelere gün geçtikçe ben de kapıldığım için 1977 başında Feridun'a artık film için teknik ekip konusunda bir karar vermesi gerektiğini hissettirdim. Her geçen hafta Füsun Beyoğlu barlarında, sinemacı mekanlarında yeni arkadaşlar ediniyor. Bu arkadaşların hayranlığı, yeni iş teklifleri, fotoğraman ve reklam çekimi önerileri getiriyordu. Oysa ben hemen her gün kısa bir süre içerisinde Füsun'un Feridun'dan ayrılacağını gerçekçi bir havayla düşünüyor. Füsun'un tatlı, arkadaşça gülümsemelerinden, bana dokunup kulağıma eğlenceli hikayeler fısıldamalarından bugünün çok yakın olduğunu hissediyordum. Feridun'dan ayrıldıktan hemen sonra evlenmeyi düşündüğüm Füsun'un bu dünyaya çok fazla girmemesi onun için de iyi olacak diyordum kendi kendime. Füsun'u bu insanlarla düşüp kalkmadan da oyuncu yapabilirdik. Feridun'un Füsun ile birlikte artık bu işleri Pelur Bar'dan değil, bir yazıhaneden yürütmesinin daha iyi olacağına o günlerde karar verdik. Artık ön görüşmeler yeterince ilerlemişti. Feridun'un yapacağı filmler için bir de şirket kuracaktık. Füsun'un önerisiyle şirkete gülüşerek Kanaryamız Limon'un adını verdik. Sevimli kuşun resmini de koyduğumuz bu küçük kartvizitten anlaşılacağı gibi Limon filmin yazıhanesi Yeni Melek Sineması'nın hemen bitişiğindeydi. Özel bir hesabım olan Ziraat Bankası'nın Beyoğlu şubesine her ay başı Limon filmi 1200 lira yatırılmasını emrettim. Satsat'taki en yüksek maaşlı iki müdürümün aldığı toplam paradan biraz yüksekti bu miktar ve yarısını Feridun şirket müdürü olarak alacak, geri kalanla da kirayı ödeyecek ve filmin masraflarını karşılayacaktı.